Merhaba, Geniş Açı ile karşınızdayız. Bugün Geniş Açı'da mülteciler meselesini konuşacağız. Nasıl konuşacağız? Aslında sizlerin de yakından bildiği üzere Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldıktan sonra özellikle bu süreçte gelişti bu olaylar. Üst siyasette tartışma Sinan Oğan kimi destekleyecek, Ümit Özdağ kiminle pazarlık yapacak, kimi destekleyecek tartışmasına sürüklendi. Ve elbette bu iki isimden bahsederken tabii ki mültecileri ve göçmenleri konuşur olduk. Ama nasıl konuşur olduk? Mülteci karşıtlığıyla, göçmen düşmanlığıyla konuşur olduk. Hangi aday mülteciler ve göçmenlerle ilgili ne söylüyor? Hatta ne söylüyor da değil, mülteci ve göçmenleri ne zaman nasıl gönderecek tartışmasına kilitlediler siyaseti, üst siyaseti. Peki ama tüm bunlar konuşulurken, üst siyasette bu tartışmalar, bu pazarlıklar yapılırken gerçek hayatta neler yaşanıyor? Özellikle tüm bu tartışmalardan mülteciler, göçmenler nasıl etkileniyorlar? Neler oluyor? Biraz bunları anlamaya çalışacağız. Ve elbette ki geri göndermek bu kadar kolay mı? Biraz bunları da anlamaya çalışacağız. Çeşitli uluslararası sözleşmeler var. Bunları hatırlayacağız. Detaylı konuşmak istiyoruz bu yüzden bu konuyu. Konuğumuz Emek Partisi Göç ve Mülteciler Bürosu'ndan Aysel Ebru Ökten. Ebru Hanım merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Ebru Hanım, şimdi epey sorumuz var ama önce biraz teknik olarak da hatırlayalım ve hatırlatalım istiyoruz izleyenlere de. Şimdi geri gönderilme meselesini tartışıyoruz ya, ama burada uluslararası protokoller olduğunu biliyoruz. Bize biraz bu geri kabul anlaşması vardı, bu geri kabul anlaşmasını ya da geri gönderilme meselelerini hukuki olarak Türkiye nerelere imza attı ve nasıl mümkündür ya da mümkün değildir, onları hatırlatarak başlayabilir misiniz?
Tabii yani aslına bakarsanız sizin de konuşmanın başında söylediğiniz gibi mülteciler meselesi bir geri gönderme kıskacında tutulan meseleye dönüştü. Yani aslına bakarsanız bu insanlar bir biçimiyle yaşıyor, işte toplumdaki diğer insanların yaşadığı problemlerin kimi alanlarda daha katmerlisini yaşamak durumunda kalıyorlar. Fakat biz bunları konuşmak yerine aslında bu insanların sadece geri gönderilme meselesini konuşuyor durumdayız. Dolayısıyla bunun kendisinin zaten çok büyük sıkıntılar yarattığını söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye'de tıpkı geçmişte Kürt sorununda yaşandığı gibi aslında dönem dönem milliyetçilik dozlarıyla yükseltilen ve işte bununla birlikte de bir enstrüman olarak kullanılan kimi meseleler vardır. Bunlardan bugün açısından en belki yakıcı olarak ifade edilen mesele de mülteciler meselesi. Tabii burada belki konuşmanın devamında daha detaylı olarak konuşuruz ama asıl esasında olan şeyin şu geri gönderme ile ilgili ifade edilen şeylerin kendisi. Şimdi öncelikle şeyi söylemek lazım. Uluslararası hukuka göre Türkiye'deki Suriyeliler mülteci statüsünde değiller. Geçici koruma altındalar. İşte ortalama 4 milyona yakın Suriyeli nüfus var. Zaten biliyorsunuz mülteciler meselesi de daha çok Suriyeliler üzerinden tartışılıyor. Suriyeliler Türkiye'de mülteci statüsünde yaşamıyorlar fakat geçici koruma statüsünde yaşıyorlar. Fakat bununla birlikte biz aslına bakarsanız Suriye'den buraya gelen kişilerin bir zulümden kaçarak geldiklerini, işte bir savaş ortamından kaçarak geldiklerini biliyoruz. Dolayısıyla aslına bakarsanız Türkiye kabul etmiyor mülteci. Yani aslında 51 sözleşmesine koyduğu coğrafi çekince şartından dolayı aslına bakarsanız Suriyelileri mülteci olarak kabul etmiyorlar. Türkiye'ye Avrupa dışından gelen hiç kimseyi mülteci olarak kabul etmiyor uluslararası hukukla, yani 51 sözleşmesine attığı imzaya koyduğu coğrafi çekinceden dolayı. Dolayısıyla geçici koruma statüsündeler burada. Mültecilik statüsü altında değiller. Şimdi bu bir sonuç Türkiye açısından. Dolayısıyla geçici koruma altında olmanın çeşitli usulleri ve uygulanış tarzları var. Ama geri gönderme meselesine kısaca hani bu kısmıyla, uluslararası hukuktaki kısmıyla değinmek gerekirse, şimdi ne koşulda olursa olsun sonuçta bu insanlar geçici koruma altında olsalar dahi aslına bakarsanız sosyolojik olarak mülteciliği yaşıyorlar. Dolayısıyla biz de onlara zaten daha çok mülteci olarak ifade ediyoruz. Mülteciler zulme uğrayabilecekleri koşullar varsa eğer geri gönderilemezler. Dolayısıyla aslına bakarsanız sizin işte bir günde geri göndeririz ya da bir biçimiyle işte istersek hemen geri göndeririz, milyonlarca insanı kapı dışına koyarız dediğiniz şeyin gerçekliği yok. Şöyle gerçekliği yok yani aslına bakarsanız. Gönderemezsiniz uluslararası hukuka göre. Çünkü Suriye'ye geri döndü. Suriye biliyorsunuz hali hazırda kimse işin bu kısmını çokça konuşmuyor ama belki onu söylemekte fayda var. Hali hazırda bu insanların barınabilecekleri, güvenli bir biçimde yaşayabilecekleri, çocukların eğitim alabilecekleri bir ülke değil. Fakat farklı bir biçimde yansıtılıyor. Tabii hani geri göndermek hususunda tartışıldığı için. Dolayısıyla böyle bir ülkeye zulüm gönderme yani zulmü yaşama tehlikesi altında olacakları için de geri göndermenin mümkün olmadığını söylüyoruz. Biz uluslararası hukuk da bunu söylüyor aslına bakarsanız. Fakat tartışma biraz aslına bakarsanız siyasetin bir enstrümanı haline geldiği için sadece geri gönderme kıskacında tartışılıyor diyebiliriz.
Evet, peki bir yanıyla şimdi biraz açalım bu başlıkları istiyoruz. O da şöyle, elbette uzun yıllar oldu yani 10 yılı geride bırakıyoruz artık. Ve bu kadar insanın bunca zamandır burada olması haliyle bir hayat kurmaları demek. Haliyle işte burada çalışıyor olmaları demek. Biraz çalışma koşullarını, çalışabilme ya da çalışamama hallerini de konuşalım istiyoruz. Özellikle bu konuda epey gözleminiz ve çalışmanız var. Bunu biliyoruz. Ben şöyle bir hatırlatmayla soracağım ama bunu. Şimdi bu geri gönderilme tartışmalarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda bir açıklama yaptı ve aslında özetle şunu söyledi. Tarımda, sanayide istihdama ihtiyaç var ve haliyle bu insanlarda yani Suriyeliler özellikle Suriyeliler buralarda istihdam sağlıyoruz ve işte buralarda çalışıyorlar. Böylece de istihdam sağlanmış oluyor dedi. Peki durum evet tamam çalışma var ama hangi koşullarda ve nasıl çalışma var?
Yani belki şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz Emek Partisi olarak aslında Türkiye'nin dört bir yanında, özellikle mültecilerin yaşadığı kentlerde doğrudan onlarla birlikte bir örgütlenme çalışmasında bir parçasıyız. Aslına bakarsak hani bir gerçeklik olarak da söylüyoruz. Tabanda çok kötü koşullarda, çok güvencesiz bir biçimde, çok uzun saatlere ve gerçekten çok düşük ücretlere çalışma halinin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ve bununla birlikte de aslına bakarsanız işte belki Mevlüt Çavuşoğlu'nun şimdi ifade ettiği ama dönem dönem diğer devlet yetkililerinin de rahatlıkla söylediği bir gerçek olarak aslında sanayinin temelini Suriyelilerin ayakta tuttuğuna ilişkin açıklamaları da var. Şöyle bir gerçeklikten bahsedebilir. Şimdi Türkiye'deki Suriyelilerin durumu aslında Türkiye'deki diğer mültecilerin durumu da benzer. Örneğin Afganlar için her şeyi söyleyebiliriz. Uzun saatlere çok düşük ücretlerde çalışmasıyla Türkiye'de aynı zamanda çalışırken de çalışma iznine sahip değiller. Yani çalışma iznine sahip olmaları için çalışma izni alması gerekiyor. Fakat bizim bildiğimiz civarı bir çalışan Suriyeli nüfus var ve bu çalışan nüfus içerisinde aslına bakarsanız çalışma iznine sahip olan rakamlar da çok belirsiz ama bunların sadece binlerle ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla çalışan nüfusla çalışma izni olan nüfus arasındaki makas da çok geniş. Aslında bu tabloyu özetler nitelikte diyebiliriz. Çünkü ucuz emek olarak kullanılmaların esasında yatan şey aslında güvencesizlikleri. Bugün en kötü koşullarda, en ucuza ve en uzun saatlerde yaşamaları aslında çaresiz bırakılmalarıyla da eşdeğer. Bir yandan da aslında en kötü işlerde istihdam edilmeleri Türkiye'deki ekonomik krizin bastırmasıyla birlikte tabanda karşılaşmalara neden oldu. İşte Türkiye'li ve Suriyeli işçiler, Türkiye yerli ve mülteci işçilerin çok düşük ücretlerde, yine zor koşullarda aynı yerlerde çalışmak durumunda kaldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu karşılaşmalar eğer iktidarın ve aslında muhalefetin geri göndereceğiz kıskacında ama iktidarın da geri göndermeyi planlıyoruz gibi bir seyirde gittiğinde o tabandaki karşılaşmaların düne göre daha sıkıntılı geçtiğini gözlemleyebiliyoruz diyebiliriz. İşte ifade ettiğim gibi aslında çalışma iznine sahip olamadıkları için zaten bugün yerli işçilere karşı bir tehdit olarak da sunuluyor. Dolayısıyla bu planın içerisinde aslında bakarsak en fayda sağlayanlar sermaye sınıfı. Çünkü şunu biliyorlar, ne olursa olsun çalışmak zorunda olan bir kitle var ve biz bu çalışma iznine de sahip olmasalar, kötü koşullarda da çalışsak, ucuza da çalıştırsak zaten çalışmak zorunda oldukları için bunları kabul edeceğini görüyorlar. Dolayısıyla bu da onlara çok büyük bir aslına bakarsanız bir özgürlük vaat ediyor bu koşullar. Dolayısıyla biz de tam bunun karşısında aslına bakarsanız bu kadar kötü koşullarda çalışan, işte barınma krizinin bir parçası haline gelmiş mülteci işçilerin yerli işçilerle, yerli işçi ve emekçilerden ayrılamayacağını, dolayısıyla birlikte mücadele koşulları yaratılabilirse eğer, aslına bakarsak bunun da değişebileceğini söylüyoruz diyebiliriz.
Evet. Peki yine en çok tartışılan meselelerden birisi, sık sık bu konuyu konuşurken anlatıyoruz ama yine tartışıldığı ve anlaşılmak istenmediği için bir kez daha soralım, bir kez daha duyalım. Türkiye'de devlet her Suriyeliye bir maddi yardımda bulunuyor mu?
Aslında bunu çok defa biz de ifade etmeye çalıştık ama bu en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Şimdi Türkiye'de mültecileri, yani daha doğrusu Suriyelileri, bahsettiğim gibi Suriyeliler geçici koruma altında. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmalar neticesinde Suriyeliler Kızılay Kart'a sahip olabiliyor. Fakat bu Kızılay Kart'tan bahsettiğimiz koşullar herkese sağlanmıyor. Sağlanma koşullarında belli kriterler var. Dolayısıyla siz eğer bu kriterleri karşılarsanız Kızılay Kart'a sahip oluyorsunuz. Ve Kızılay Kart'ın şu anda en son güncellenen rakam 155 liraydı. Aylık 155 lira. Şimdi işte o yüzden de aslına bakarsanız tablo sanki birilerine çok iyi paralar veriliyor ve çok iyi koşullarda yaşıyorlar. Zaten krizin derinleşmesiyle birlikte belki yerli işçi emekçilerin en büyük öfkesi de biraz buraya gidiyor. Sanki işte onlar çok iyi koşullarda yaşıyorlar ve yerli işçi emekçiler onlar iyi koşullarda yaşasın diye yoksullaşıyorlar gibi bir tablo ortaya koyulmak isteniyor. Halbuki gerçek böyle değil. Zaten bahsettiğim gibi yani bu kriterleri sağlama koşuluyla alınan Kızılay Kart'ın 155 liralık bir aylık miktarı var. Şimdi 155 lira bu memlekette işte kaç kilo soğan yapıyor dersek oradan hesabımız çıkabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Suriyelilerin toplamda zaten mültecilerinde Türkiye'de öyle devletten bir maaş alma gibi bir durum yok. Bu Kızılay Kart da Avrupa Birliği fonuyla sağlanıyor. Bunu söylemek gerekir.
Evet, peki şimdi bir de şöyle soralım. Her şey birbirine de karıştı ya bir yandan. Yani tam dediğiniz gibi aslında tartışmalar Suriyelileri geri göndermek ama genel bir mülteci göçmen karşıtlığına da dönüştü. Ve burada en çok da mesele yapılan ve buradan can sıkıcı bulunan yer şurası. Ev satın alan yabancıların, Türkiye'den ev satın alan yabancılara vatandaşlık verilmesi ve Türkiye'deki seçimlerde bu vatandaşların oy kullanabiliyor olması. Bu da en çok örnek gösterilenlerden bir tanesi. Yani şimdi aslında aylık 155 liralık kartla yaşamak zorunda bırakılan bir kısım Suriyeli olduğunu ve merdiven altında çalışmak zorunda bırakılan Suriyeliler olduğunu anlattınız ama bir kez daha burada vatandaşlık alan yabancıları ve belki bunların bir kısmı Suriyeli olabilir. Bunlarla asıl sokakta yaşayan Suriyeliler arasındaki farkı da bir kez daha anlatır mısınız bize?
Ya şimdi şöyle bir gerçeklik var tabii. Özellikle seçimlere doğru giderken yani ya da ilk turda geçmişken aslına bakarsak hani toplamda mülteciler neden bugün açısından bu kadar tırnak içerisinde kullanışlı bir aparata döndürülüyor? Çünkü memlekette çok ağır bir yoksulluk yaşıyoruz biz kitleler boyu. Dolayısıyla bu kitleler boyu yaşanan yoksulluğa karşı bir çok iyi koşullarda yaşıyor olması ve bunların Türk kimliğine sahip olmaması insanlarda bir öfke yaratmış durumda. Halbuki şöyle bir gerçek var. Evet, Türkiye'de vatandaşlık alanlar var. Suriyeliler içerisinde de vatandaşlık alanlar var. Bunların sayıları da net bir biçimde verilmiyor bu arada. Ama biz hani kriterleri de bilinmemekle birlikte vatandaşlık alan kişilerin olduğunu dönem, yani aslına bakarsanız hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaptığımız gözlemler neticesinde görebiliyoruz. Fakat asıl işte sizin de bahsettiğiniz gibi. Şimdi ev aldığı için işte 400 bin dolara ev aldığı için vatandaşlık alanlar işte yüzlerce milyonlar karşılığında ev aldığı için mülk sahibi olduğu için vatandaşlık alanlarla bugün yaşamak için bir kuru soğana ve ekmeğe muhtaç kalanlar arasında ciddi bir fark var. Siz eğer satmak ve vatandaşlık vermek üzerinden kurgularsanız evet yani halk içerisinde de böyle kutuplaşmaları arttırabilirsiniz. O yüzden sizin bugün açısından söyleyecek tartışma çok aslında ortada bence. Yani siz bu şekilde vatandaşlık alan insanların bir sayısını da bilmiyorsunuz bu arada. Ne kadarına da vatandaşlık verildiği net bir biçimde bilinmiyor. Ama bununla birlikte parası olduğu için Türkiye'de çok rahat koşullarda yaşayan ve bununla birlikte parasıyla vatandaşlığı satın alanlara söyleyeceğiniz söylemle bugün gidecek bir yeri olmayan, işte çocukları burada doğmuş, hiç Arapça bile bilmeyen, İşte yaşamını burada kurmak isteyen, zaten buraya alışmaya çalışan ve çeşitli zorluklara rağmen burada ekmeğinin peşinde olan insanları karıştıramamalısınız, karıştırmamalısınız. Bunu karıştırdığınız andan itibaren siz öfkeyi sokağa taşımış oluyorsunuz. İşte atölyede yan yana çalışan göçmenle yerli işçi karşı karşıya gelmek zorunda kalıyor. İşte apartmanda komşu olan Suriyeli kadınla Türkiye'li kadın karşı karşıya gelmeye başlıyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız sizin kurguladığınız yer eğer parayla vatandaşlık satmaksa bunu böyle ifade etmelisiniz. Bunun karşısında da politika geliştirmelisiniz. Ama siz bugün hali hazırda Türkiye'nin her tarafına yayılmış olan, bir biçimle hayatlarını burada kurmuş olan, kurmak durumunda kalan insanlara bir günde geri göndeririz milyonlarca insanı bir kapı dışarı etmekten bahsederseniz orada insan hakları ihlali yapmış olursunuz. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir ihlali aslında dönüştürmüş olursunuz meseleyi. Halbuki bugün daha başka şeyler tartışmak lazım. Şunu biliyoruz bu arada, bunu da söylemek isterim. Yani dünyada da aslında bakarsanız aşırı sağın yükselmesiyle birlikte, popülizmin yükselmesiyle birlikte çokça biz mültecilere böyle hem siyasetten söylemlerin bu şekilde geliştirildiğini hem de sokakta aslında bakarsanız düşmanın örüldüğünü gördük, görmekteyiz. Dolayısıyla bugün
Tam oradan soralım. Yani üst siyasette kurulan bu dil günlük hayata ve sokağa nasıl yansıyor? Şimdi siz birebir çalışmalarda yürüttüğünüz için bize somut örnekler verirseniz çok memnun oluruz. Çünkü 2 gündür şöyle haberler de geliyor bizlere. Yani çocuğu okula gönderemeyen insanlar olduğunu, Suriyeliler olduğunu, çünkü çocuğun okulda dışlandığını, dayak yediğini ifade eden haberler de geliyor. Siz biraz daha somutlar mısınız? Bunun sokağa, hayata yansıması nasıl oluyor?
Şimdi şöyle, başta da ifade ettiğim gibi yüksek bir biçimde ifade edilen bu düşmanlık sesi yani göçmen düşmanlığının bu derece bir söylem haline gelmesi mültecilerin günlük hayatını doğrudan etkiliyor. Bakın siz ekranlardan çıkar, hiç suçu günahı olmayan, sadece savaşta olan bir ülkeden gitmek zorunda kalan insanlara işte geldiler burada nargile içiyorlar, işte bayramda da her tarafta geziyorlar, işte her tarafta da kadına yönelik şiddeti büyütüyorlar gibi aslında bakarsanız altında bir zemini olmayan şeyler söylediğiniz andan itibaren siz sokaktaki insanları karşı karşıya getiriyorsunuz. Bu manipülasyonu duyan, gören, yani televizyondan duyan, dinleyen herkes işte komşusuna gidip sen de böylesin deme tırnak içerisinde hakkına da sahip oluyor diyebiliriz. Şimdi siz insanları o yüzden işte siyasetin kullandığı dilin hayati olduğunu bu kadar aslında görünür bir biçimde de söyleyebiliriz diyebilirim. Hatta şöyle örnekler vereyim. Şimdi çok yakın zamanlar dolayısıyla bizim Suriyeli yani mülteci işçi ve emekçiler içerisinde bir örgütlenme faaliyeti sürdürüyoruz biz. Şimdi birebir duyduğumuz, gördüğümüz şeyler var. İşte özellikle bu Ümit Özdağ'ın hani zafer turizmi meselesiyle ortaya koyduğu şey, işte sonra yapılan bir protokol var biliyorsunuz. Dolayısıyla bundan sonra biz aslında mültecinin hayatı değişiyor mu, ne oluyor, ne hissediyor kısmında doğrudan dışarıdan bir müdahale olmasa dahi mültecilerin evden çıkarken, işe giderken, çocuklarını okula gönderirken ciddi bir tedirginlik yaşadığını görüyoruz. Yani eğer o gün örneğin zaten çoğunlukla günlük çalışıyor işçi emekçiler. İşte o gün eğer bir çalışma durumu yoksa evden çıkmama hali, işte gerekiyorsa bakkala bile gitmeme hali, buralardan bile imtina eder bir vaziyete getiriyor. Çünkü insanlar korkuyor. Bakın sokağa çıktığında neyle karşılaşacağını bilmiyor bu insanlar. Bir şiddete de maruz kalabilir ya da bir lincin de parçası haline getirilebilir. Çünkü siz toplumsal kesimler içerisindeki düşmanlığı öyle bir örüyorsunuz ki günlük yaşamına sirayet eder vaziyete getiriyorsunuz aslına bakarsanız. Dolayısıyla bu sadece örneğin çocuklar üzerinden şeyi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu düşmanlaştırıcı dil yükseldiği andan itibaren okullarda hem çocuklar arasında böyle gerginlikler olduğunu hem de şeyi mesela çok dün değil evvelki gün görüştüğümüz bir mülteci ifade ediyor. Öğretmeni tarafından yani çocuğun öğretmeni tarafından bile kötü sözlere maruz kaldığı, işte neden gitmediklerini sorulduğu bir sorgulamadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun kendisi hem aslında mülteci çocuklar için hem aileler için o kadar vahim ki, yani o kadar travmatik ki. Dolayısıyla siz toplumun aslına bakarsanız birlikte yaşama kodlarına saldırıyorsunuz bugün. Yükseltilen politika ile birlikte geri göndereceğiz söylemleriyle birlikte siz var olan bir arada yaşama kültürünü de ezmeye çalışıyorsunuz. Bunun kendisi çok tehlikeli boyutlara varabilir. Yani biz geçmişte bunun pogromlara bile varabileceğini gördük. Yeniden olabilir. Şimdi özellikle de bir seçime giderken çok daha dikkatli bir dil kullanılmasını gerektiğini düşünüyoruz. Ve gerçekten önünü sonunu düşünerek de, yani bugün siz ben geri gönderiyorum dediğinizde gerçekten geri gönderemeyeceğinize göre, ortaya bir plan program koyacağınıza göre, bunu söylerken de biraz gerçekten mevcut meseleye, plana, programa, olabileceklere dair bir öngörünüzün olması lazım. Bu olmadığında işte söylemler de aslında bakarsanız insanların günlük hayatını bu kadar derinden etkiliyor diyebiliriz.
Evet, ya şimdi her göç ve mülteci programının altına gelen yorumların bu programın altına geleceğini de biliyoruz. Onlardan bir tanesi de o zaman çok biliyorsanız alın evinizde besleyin olacak. Şimdi alıp evde beslemek meselesini bir kenara koyarak, peki somut olarak Emek Partisi madde madde bu konunun çözümünde, özellikle kısa vadeli çözümünde ne öneriyor, ne söylüyor?
İvedilikle yapılması gerekenler var. Bunlardan ilki bir kere bu düşmanlaştırıcı söylemden vazgeçilmesi. Siyasiler sorumluluk sahibi olmak zorunda. Onların ağzından çıkacak iki söz mültecilerin de yerli işçi emekçilerin de günlük hayatını doğrudan etkiler vaziyette. Dolayısıyla bir kutuplaştırıcı ortamı yükseltmekten, aslında buradaki krizi derinleştirmektense daha ılımlı, anlayan ve aslına bakarsanız entegrasyona yönelik, yani gitmek isteyenlere evet güvenli geri dönüş yolları ama kalmak isteyenlere entegrasyona yönelik politikalar oluşturmak zorundalar. Bugün Türkiye siyasetinin ihtiyacı olan şey budur diyoruz. İvedilikle bu söylemden o yüzden vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İkinci şey çok temel. Yani bugün yerli işçi emekçilerle mülteci işçi emekçileri karşı karşıya getiren şeyin kendisi çalışma iznidir. Çalışma izni sorunudur. Çalışma izni patronların insafından çıkarılmalıdır. Çünkü siz bunu patronların inisiyatifine bıraktığınız andan itibaren patronlar buradaki maliyetten kurtulmak için mültecilere sigorta yapmıyorlar. Sigorta yapılmayan mülteciler iş sağlığı güvenliği kurallarından başlayarak aslında bütün o süreçte güvencesizlikle baş başa bırakılıyorlar. Dolayısıyla bunun kendisi zaten bence bir insan hakları ihlali. İvedilikle o yüzden çalışma izni patronların insafından çıkarılmalıdır diyoruz. Türkiye'de nasıl işte her çalışan doğrudan sigortalı oluyorsa mülteciler için de bu doğrudan sağlanmalıdır diyoruz. Yine en temel bizim çözüm önerilerimizden bir tanesi geri kabul anlaşması. Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, program başında da söylediğim gibi aslında geri kabul anlaşması Türkiye'yi bir göçmen deposu haline getirdi. Dolayısıyla biz istiyoruz ki evet bu mesele gerçekten zor bir yere doğru gidiyor. Bir kıskacın içerisinde tartışılıyor. Bir geri gönderme kıskacı ile birlikte tartışılıyor. Öyleyse biz bu meselenin bir tarafı da geri göndermeyse bu meseleyi neden şöyle tartışmayalım? Geri kabul anlaşması iptal edilip Avrupa'nın, Asya'daki ülkelerin kapıları da açılabilir. Sonuçta bu savaş ve iç karışıklık hali mültecilerin hayatlarını doğrudan etkiledi. Bu insanlar gitmek, ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar. Ve doğal olarak insanca bir yaşama doğru bir güzergah içerisindeler. Türkiye'de ne kadar insanca yaşayabildikleri ortada zaten. Hani bununla birlikte yerli işçi emekçilerin de hali ortada. Bunu birleştirerek söylüyorum lütfen yanlış anlaşılmasın. Türkiye'de yani yerli işçi emekçilerin hali de ortada, mülteci işçi emekçilerin de hali ortada. Dolayısıyla siz eğer geri kabul anlaşmasını iptal ederseniz bu insanlara üçüncü ülkelere gidiş yolu açılır. Avrupa'ya gidebilirler. Ve aslına bakarsanız siz bu anlaşmanın tarafı olduğunuz müddetçe yükü tek başınıza sırtlanmaya devam edeceksiniz. Halbuki bu bir uluslararası sorundur. Devletlerin bunu burada eşit pay alması gerekir. Bu sorumluluğu eşit paylaşmaları gerekir. Mülteci sayısında da böyle eşit bölünmelere ihtiyaç vardır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla geri kabul anlaşması ivedilikle iptal edilmelidir. Yine belki son olarak, ya bunlar tabii en ivedi olduğu için söylüyorum. En temel yapılabilecekler olarak söylüyorum. Şimdi burada kalmak isteyen insanlara siz entegrasyon koşullarını, birlikte yaşama koşullarını yaratmak durumundasınız. Sonuçta öyle veya böyle 11 yılı aşan bir süreçten bahsediyoruz. Ve bu insanlar hala geçici koruma statüsündeler. Bu ne demek? Sizin bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bütün statünüz elinizden alınabilir. Ve bir günde aslına bakarsanız bugün konuştuğumuz şeyler gerçekleşebilir diyoruz. Uluslararası hukuka aykırı olsa dahi. Dolayısıyla bir kere statülerinin geçici koruma statüsünden değiştirilmesi gerekiyor. Yani bu insanlar eğer artık burada kalıcılarsa, birlikte yaşamın koşulları, eğitimden sağlığa, barınmaya kadar sorunların çözülerek birlikte bir yaşamın inşasını gerçekleştirebilmesi lazım. Bunun için de işte dediğim gibi somut politikalar. Bu alanda çalışan akademisyenler var. Göç alanında gerçekten Türkiye'nin özellikle Suriyelilerden sonra çok ciddi bir literatürü, Ve bununla birlikte de aslında bakarsanız ciddi çalışmalar var, STK'lar var. Neden bir parçası olmasın? Çözümün neden bir parçası olmasın? Siyasi partiler var. Emek Partisi gibi bu işin çok merkezinde işçi emekçilerle, yerlilerle ve mültecilerle yan yana gelen kurumlar var. Dolayısıyla bir parçası haline gelmesi lazım bu kurumların. Çözümün bir parçası olduğu müddetçe de aslında bakarsanız bence meselenin çözülmesi için de bir adım atılmış olacak. Burada kalmak isteyenler için bir arada yaşam koşulları ama gitmek isteyenler için, geri dönmek isteyenler için de güvenli geri dönüş koşullarının inşa edilmesi lazım. Bu tek başına Türkiye'nin yapacağı bir şey değil. Bu aslında bakarsanız demiştim ya başta bu uluslararası bir sorun. Dolayısıyla bu sorunun çeşitli taraf devletleri var. Bu taraf devletleriyle birlikte bir yaşam inşa edilmesi lazım bu insanlara. İşte biz şunu çok iyi biliyoruz mesela. Çok yakın zamanda görüştüğümüz Suriyeli gazetecinin ifade ettiği. İşte kentte çok büyük elektrik sıkıntılarının olduğu, altyapı sorunlarının olduğu, çocukların gidebilecek bir okulların olmadığı, sağlığa erişimi mümkün olamayacağı bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla insanlar bir bilinmezliğe gidemezler. Bu insanlar zaten bir savaştan bir bilinmezliğe doğru geldiler. Türkiye'de bir yaşam mücadelesi vererek. Siz geri bu insanları bir bilinmezliğe gönderemezsiniz. Dolayısıyla göndermemelisiniz. Göndermemek için de güvenli geri dönüş koşullarının sağlanması lazım. Bu şöyle olmaz. İktidarın işte biz binlerce briket ev yapıyoruz ve bu insanlara gidip işte 1 milyondan fazla insan orada yaşamasını sağlayacağız diyerek olmaz. Siz böyle tampon bölgeler yaratamazsınız. Siz bu insanların yaşayabilecekleri bir ülkeyi yeniden inşa etmesini tartışmalısınız ki gerçekten insanca yaşama koşullarından bahsedebilelim. Dediğim gibi bir bilinmezliğe gönderilmemeliği için güvenli geri dönüş koşullarının tartışılması lazım. Türkiye bu tartışmanın önemli bir tarafı. Dolayısıyla bu önemli tarafın da vermiş olduğu yükümlülükle, sorumlulukla davranması lazım. Türkiye'deki siyasetçiler de bu sorumlulukla davranmalı. Türkiye çok geçiş güzergahında olan bir ülke. Eskiden Türkiye için şey derlerdi, yani Avrupa'ya gidişte bir geçiş kapısı derlerdi. Ama Türkiye halihazırda bir hedef ülkeye dönüşmüş durumda. İşte İran'dan, Afganistan'dan, Pakistan'dan yoğun göçler olduğunu görüyoruz. İşte göç idaresi rakamlar açıklıyor. Yani bu rakamların ne kadar gerçekçi olduğunu bilmemekle birlikte söylüyoruz. Çünkü buralardaki verilerin de çok aslında şeffaf yürütülmediğini çok açıktan söyleyebiliriz. Şimdi rakamlar paylaşıyorlar. İşte şu kadar kaçak göçmen gönderildi filan. Ya şimdi siz sınırlarınızı, koruma biçiminizi aslına bakarsanız mültecilerin yaşam koşullarını ve hani onların bu ülkeye neden geldiği meselesi. Ya kök sorunu çözmeden siz sınırlardan bu insanları geri göndermekle çözemezsiniz. İşte tıpkı dünyada da çözülemediği gibi işte. Yani işte Meksika sınırına duvar örmekle Meksika'dan Amerika'ya göç önleyebiliyor musunuz? Hayır, önleyemiyorsunuz. İşte buraya da bir duvar ördüler. Önlenebiliyor mu göç? Önlenemiyor. İnsanlar gelmeye devam ediyor. Siz göçün kök sebebi önleyemezseniz eğer göç devam eder. Tarihler boyu devam ettiği gibi devam edecektir. O yüzden çok temel sorunlar var. Bu temel sorunların kısa vadeli çözümleri de olabilir. Onları ben söyledim. Yoksa bu temel sorunların çok daha büyük aslına bakarsanız çözümleri, kök çözümleri de var. Çünkü biz daha önce de söylemiştik. Emperyalizm göç üretir diyoruz. Emperyalizm koşullarında yaşam devam ettiği müddetçe göç önlenemez. Dolayısıyla bu kök sorunları halletmediğiniz müddetçe uluslararası sermayenin yeni pazarlar arayışına devam ettiği ve kar elde etmek için yeni savaşlar açtığı dünya koşullarında göç bitmeyecektir. Dolayısıyla bitmeyecekse eğer gelen insanlarla insanca yaşamın nasıl kurulacağını, geri gidecek insanlara geri gittikleri yerlerde güvenli koşulların nasıl sağlanacağını tartışmak zorundayız diyebiliriz.
Evet. Peki çok kısaca şunu da istiyoruz sizden. Şimdi Suriye'den gazeteciyle görüştüğünüzü söylediniz. Şu yüzden önemli. Aslında satır arasında en başta da söylemiştiniz, hatırlattınız. Sosyal medyada geri gönderme şöyle de tartışılıyor. Şam'dan çeşitli disco görüntüleriyle beraber bakın hayat ne kadar muhteşem akıyor aslında Suriye'de. Görüntüleri de pompalanıyor. Ama öyle değil diyorsunuz. Biraz gazetecinin gözlemlerini bize aktarır mısınız?
Tabii yani şöyle aslına bakarsanız biz de çok sıklıkla karşılaşıyoruz. Burada yerli ve işçi emekçilerle görüştüğümüzde bize şeyi söylüyorlar. Göç meselesi çok netabeli bir mesele tabii. Yani buradaki işçi emekçileri de bölen, kendi içerisinde ayrıştıran bir meseleye dönüşmüş durumda. Burada konuştuğumuzda mesela size şeyi söylüyorlar yani. İşte biz oradan videolar görüyoruz. İnsanlar diskolarda eğleniyor. İşte gayet güzel koşullarda yaşıyorlar. O zaman niye gitmiyorlar? Aslında burada çok temel bir sorun, bir cevap var kendi içinde bu sorunun. Niye gitmiyorlar? Yani insanlar gerçekten gidebilecekleri güzel bir ülkeleri olsa neden Türkiye'de kalmayı tercih etsinler? Mesela bu soruyu sorduğumuz andan itibaren bir cevap alamıyoruz. Çünkü yaşam tehlikesi olan insanlar gelmezler. Karnın doyurma endişesi yaşayan insanlar geri dönemezler. Dolayısıyla bu insanlar hala Türkiye'de tutumlular. Ben de görüyorum sosyal medyada bu görüntüleri. Yani bu görüntülerin aslına bakarsanız şöyle bir durumu var. Yani çok küçük bölgelerde yaşamın işte devam ettiği, işte Esad'ın aslına bakarsanız hani bütün o günlük yaşamı da kurguladığı yerlerde böyle görüntüler var. Ama Suriye'nin gerçeğine baktığımızda çok büyük problemler olduğunu biliyoruz. İşte bizim gazeteci arkadaşımızın bize aktardığı biçimiyle ama bizim oradan aslına bakarsanız oradan gelen gözlemlerle de gördüğümüz kadarıyla çok büyük sorunlar, işte dediğim gibi altyapı sorunları, elektrik sorunları, enerji kesintileri, fabrikalar yok, insanlar nerelerde çalışacaklar? Yani tek başına siz insanları geri gönderin, hastane yapın, sağlık hizmetine ulaşsın, kim çalışacak mesela? Oralarda da yetkin insanlarda ciddi anlamda bir açık var. Şimdi böyle düşündüğünüzde insanın insanca yaşama koşulları nedir? Barınacağı bir evi olması, çocuğunu okula gönderebileceği bir gerçekliğinin olması gerekir. Gidebileceği bir hastanenin olması gerekir. Şimdi bunlar yokken, buralardaki durum çok kısıtlıyken insanlar aslına bakarsanız hala savaşın kalıntıları olan çok fazla, başkentte de çok fazla yer var. Fakat buralar gösterilmiyor. Ben bunun da sosyal medyadan aslına bakarsanız bir düşmanlığı arttırmak üzerine yapılan bilinçli bir faaliyet olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bunu gören herkes o zaman niye geri gitmiyorlar? Gitsinler, bizden daha güzel koşullarda yaşarlar diyor. Bu insanlar da gerçekten herhalde canına susamadıysa Türkiye'de 3 kuruşa yaşamaya bu haliyle gitmeyi tercih edeceklerdir. Fakat gidebilecekleri bir ülke olursa, bugün gidin siz hangi mülteciye sorarsanız sorun size şunu söylüyor zaten. Ben de geri dönmek istiyorum. Bakın büyük bir ırkçılıkla karşı karşıya bu insanlar. Büyük bir düşmanlıkla karşı karşıya. Neden burada kalmayı tercih etsin? Yaşam tehlikesi varken. Tercih etmek istemiyor. Fakat şu anda elinde başka bir imkan yok. O yüzden söylüyoruz. Yani bu işin tarafı tek başına Türkiye değil. Dünya devletleri bu işin bir tarafı olmak zorunda. İvedilikle Suriye'de gerçekten yaşanılabilir, insanca yaşanılabilir bir koşul yaratılması gerekiyor. İtibaren zaten bu insanlar da geri dönecektir. Yani şöyle olmaz tabii ki. Gelen herkesin geri dönmesinden bahsetmiyoruz. Ama bu koşullar sağlandığında geri dönüşler olacaktır. Zaten Türkiye'nin de istediği, yani Türkiye'deki siyasetçilerin de bugün olarak kullanışlı bir dönüştürdüğü mülteci meselesinin özünü vurdukları yer geri gönderme. Geri göndermeyi sağlamak istiyorsanız önce bu koşulların sağlanması gerektiğini ve bunun da bir insan hakları olduğunu, yani bu insanların çok temel hakkı olduğunu bilerek davranmalısınız diyebiliriz.
Evet, Ebru Hanım çok teşekkür ediyoruz. Elbette ki çok derinlikli, uzun bir konu. Seçimlerden sonra da sonuç her ne olursa olsun yakıcı bir şekilde yeniden konuşacağımız ortada. Yeniden sizlere başvuracağız diyelim. Bugünlük teşekkür ederim. Kolaylıklar dileriz size. Evet, Geniş Açı'nın bugünlük sonuna geldik. Görüşmek üzere, hoşça kalın.